أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Hadislerle İslam olarak Türkçe'ye çevrilen İmam Hafız el-Münziri'ye ait Et-Targib ve Terhib isimli hadis kitabımızda 4. ciltteyiz ve ihtikardan, karaborsadan kaçınma ile ilgili bir bölümle inşallah karşı karşıyayız. 1. hadis-i şerif Ebu Ma'mer oğlu Ma'mer veya Nadla oğlu Abdullah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Her kim yiyecek maddelerini ihtikar ederse, stok yapıp karaborsacılık yaparsa günahkardır. 2. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer, Allah kendisinden razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Her kim yiyecek maddelerini piyasaya arz etmeyip 40 gece saklarsa, o Allah'tan, Allah da ondan uzak olur. Ve hangi bir mahalle halkı, içlerinde aç bir kimse olduğu halde tok olarak sabahlarsa, Allah Teala'nın teminat ve güvencesi onlardan uzak olur. 3. hadis-i şerif, Hazreti Ömer der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mal getirip piyasaya sevk eden tüccar, helalinden rızıklanır, stokçu ise lanetlenir buyurdu. 4. hadis-i şerif, Hazreti Osman'ın azatlısı Ferruh anlatır. Yiyecek maddeleri mescidin kapısına bırakıldı. Ömer halifeydi. Bir gün çıktı ve bu yiyecek maddeleri nedir dedi. Halk bizim için getirilmiş yiyecek maddeleridir dediler. Hazreti Ömer Allah onu bereketli kılsın ve onu bize getirenlere hayırlar ihsan eylesin dedi. Yanında bulunanlardan biri ey müminlerin emiri o stok edildi dedi. Hazreti Ömer, kim stok etti deyince, Ferruh ile azatlınız falan kimse stok etti dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, onlara haber gönderdi. Geldiklerinde, Müslümanların yiyeceğini stok etmeye sizi sevk eden nedir dedi. Onlar, ey müminlerin emiri, mallarımızı da alıp satıyoruz. Yani para bizim, böyle yapabiliriz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, Resulullah'ın şöyle buyurduğunu işittim. Kim Müslümanların yiyeceğini stok ederse, Allah ona cüzzam hastalığı verir ve iflas ettirir dedi. O zaman Ferruh, ey müminlerin emiri, sana ve Allah'a söz veriyorum ki, yiyecek maddelerini stok etmeye ebedi olarak dönmeyeceğim dedi ve Mısır'a gitti. Hazreti Ömer'in hizmetçisi ise, kendi paramızla alıp satıyoruz dedi. Ebu Yahya, Hazreti Ömer'in azatlısının cüzzam hastalığına yakalanmış olarak gördüğünü söyledi. 5. hadis-i şerif, Muaz radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim dedi. Karaborsacı ne kötü bir kuldur. Allah fiyatları düşürünce üzülür, yükseltince sevinir. Başka bir rivayette, bir ucuzluk işitse ona üzülür ve bir pahalılık işitse sevinir şeklindedir. 8. hadis-i şerif Hasan anlatır. Makil bin Yesar'ın hastalığı ağırlaşınca Emevi valisi Ziyad oğlu Abdullah kendisini ziyarete geldi ve "Ey Makil, haksız yere kan döktüğümü biliyor musun?" dedi. "Bilmiyorum." dedi. Müslümanların fiyatlarına müdahale ettiğimi biliyor musun dedi. Makil, bilmiyorum dedi. Ve yanındakilere, beni oturtun dedi. Oturttular. Sonra valiye şöyle hitap etti. Ey Abdullah, beni iyi dinle. Sana, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den defalarca işittiğim bir hadisi anlatayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Her kim Müslümanların zararına pahalılık meydana getirmek için fiyatlarına müdahale ederse, kıyamet gününde onu müthiş bir azaba koymak Allah'a bir hak olur. Vali, Resulullah'tan aynen böyle mi işittin diye sordu. Evet, hem de defalarca dedi Makil. Taberani'de rivayetin sonu şu şekilde: Allahu Teala'ya onu ateşin en korkunç yerine atmak vazgeçilmez bir hak olur. Hakimin ise muhtasar bir rivayeti şöyle: Müslümanların zararına pahalılık meydana getirmek için fiyatlarına müdahale edeni tepesi aşağı cehenneme atmak Allah'ın vazgeçilmez bir hakkıdır. 9. hadis-i şerif: Abdullah İbni Ömer, Allah kendisinden razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de karaborsacılık yapmak, hakkı batıl ile karıştırmaktır buyurduğunu rivayet etti. 10. hadis-i şerif: Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kim Müslümanların zararına fiyatı yükseltmek için stokçuluk yaparsa günaha girmiş olur ve Allah'ın teminatı ondan uzak olur. Et-Tergib ve Terhib hadis kitabımız 4. cilt, tüccarların doğru sözlü olmaları, yalan söylememeleri ve doğru da olsa yemin etmekten çekinmeleri ile ilgili bir bab. 1. hadis-i şerif: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Doğru, güvenilir tüccar, cennette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. İbn-i Mace'nin Abdullah İbni Ömer'den rivayeti şöyle: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, güvenilir, doğru Müslüman tüccar, kıyamet gününde şehitlerle beraberdir buyurdu. 2. hadis-i şerif Enes radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, doğru tüccar, kıyamet gününde arşın gölgesi altındadır buyurduğunu rivayet etti. 3. hadis-i şerif Ebu Ümame radıyallahu anh'ten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Tüccarda 4 özellik olursa kazancı bereketli ve helal olur. Mal satın aldığında kötülemez. Sattığında övmez. Müşteriden malın kusurunu gizlemez. Alışverişte yemin etmez. Bu 4 özellik tüccarda olursa kazancı bereketli ve helal olur. Tekrarlayalım. Mal satın aldığında kötülemez, sattığında övmez, müşteriden malın kusurunu gizlemez, alışverişte yemin etmezse. Beyhaki'nin Muaz bin Cebel'den rivayeti ise şöyle: En temiz ve helal kazanç, konuştuklarında yalan söylemeyen, kendilerine bir şey emanet edildiğinde hıyanet etmeyen, bir şey vaat ettiklerinde vaatlerinden dönmeyen, bir şey satın aldıklarında kötülemeyen, sattıklarında övmeyen, borçları olduğunda savsaklamayan ve alacakları olunca da sıkıştırmayan tüccarların kazancıdır. 4. hadis-i şerif Hakim bin Hizam radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Alıcı ile satıcı birbirinden ayrılmadıkça alıp almamakta muhayyerdirler. Alışverişte doğru söylerler ve maldaki kusuru açıklarlarsa alışverişleri kendilerine mübarek kılınır. Şayet malın kusurunu gizleyip yalan söylerlerse kâr sağlayabilirler ama alışverişlerinin bereketini giderirler. Yalan yere yemin görünüşte malın sürümünü artırabilirse de gerçekte kazancın bereketini giderir. 5. hadis-i şerif İsmail babası Ubeyd'den, o da babası Rifa'dan naklen şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaza çıktım. Resulullah, insanların alışveriş yaptıklarını görünce, "Ey tüccarlar topluluğu!" diye seslendi. Tüccarlar, Resulullah'a icabet edip kafalarını kaldırarak gözlerini kendisine diktiklerinde, "Tüccarlar, kıyamet gününde günahkarlar olarak diriltilirler. Ancak Allah'a karşı gelmekten sakınan, itaatkar olan ve doğru söyleyen hariç" buyurdu. 6. hadis-i şerif, Şibil oğlu Abdurrahman, Allah kendisinden razı olsun, der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Tüccarlar günahkar kimselerdir" buyurduğunu işittim. Ashab, "Ya Resulallah, Allah alışverişi helal kılmadı mı?" diye sordular. "Evet, fakat onlar yemin edip günahkar olurlar, konuşup yalan söylerler" buyurdu. 7. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, "Yalan yere yemin etmek günah veya pişmanlıktır" buyurduğunu rivayet etti. 8. hadis-i şerif, Ebu Zer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. "Üç kimse vardır ki, kıyamet gününde Allah onlara rahmet bakışıyla bakmaz, onları temize çıkarmaz ve onlar için elem verici bir azap vardır." Ebu Zer der ki, Resulullah bu anlamdaki ayeti, Bakara suresi 174 ve Ali İmran 77. ayetlerin son kısımları, 3 defa okudu, ben, "Onlar umduklarını elde edemediler ve zarara uğradılar. Onlar kimlerdir ya Resulallah?" diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Elbisesini büyüklenerek yerde sürükleyen, yaptığı iyilikleri başa kakan ve yalan yeminle ticari mallarına sürüm sağlayan kimsedir" buyurdu. İbn-i Mace'nin rivayeti de şöyledir. "Büyüklenerek elbisesini yere kadar salıveren, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yeminle satılık eşyasına sürüm sağlayandır." 9. hadis-i şerif, Selman radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. "Üç kimse vardır ki, kıyamet gününde Allah onlara rahmet bakışıyla bakmaz. Bunlar, zina eden yaşlı kimse, büyüklenen, kibirlenen fakir, aldığını yeminle alıp ve sattığını yeminle satan kimse." Taberani'nin rivayeti ise şu şekilde, "Üç kimse vardır ki Allah onlarla konuşmaz, onları temize çıkarmaz ve onlar için elem verici bir azap vardır." Sonra hadisin geri kalan kısmını rivayet ediyor. 10. hadis-i şerif, İsme radıyallahu anh'ten Peygamber Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edildi. "Üç kimse vardır ki Allah kıyamet gününde onlara bakmaz. Bunlar, zina eden ihtiyar, sermayesini yemin edip haklı haksız her şeye yemin eden kimse ve büyüklenen gururlu fakir." 11. hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. "Üç kimse vardır ki Allah kıyamet gününde onlarla konuşmaz, onlara bakmaz, onları temize çıkarmaz ve onlar için elem verici bir azap vardır. Biri, çölde fazla suyu olup susuz yolcuya vermeyin. İkincisi, ikindiden sonra bir adama şuna şuna aldığına dair yemin ederek mal satandır. Yani şunu şu fiyata aldım, şu şekilde aldım diye yemin ederek mal satandır. Öbürü de ona inanarak malı alır. Halbuki durum tam tersidir. Üçüncüsü de devlet başkanına, Müslümanların liderine dünyalık için biat edendir. Eğer başkan ona istediğini verirse vefa gösterir, vermezse ahdine vefa göstermez." Benzeri bir rivayet de şöyledir. Biri yakın yere pazara çıkarttığı eşyaya müşterinin verdiği fiyattan daha fazlasının verildiğine yemin eden, diğeri ikindiden sonra bir Müslümanın malını almak için yalan yere yemin edendir. Üçüncüsü de, yanındaki fazla suyu ona ihtiyaç duyana vermeyendir. Allah-u Teala onun hakkında, emeksiz olarak benim lütfumla elde ettiğin suyu başkasına vermediğin gibi, ben de ihsanımı senden esirgeyeceğim der. 12. hadis-i şerif, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. 4 kimse vardır ki Allah onlara buğz eder. Bunlar çok yemin eden satıcı, kibirlenen fakir, zina eden yaşlı ve zalim devlet başkanıdır. 13. hadis-i şerif, Ebu Zer radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu söyledi. Şüphesiz Allah, 3 kimseyi sever ve 3 kimseye buğz eder. Ebu Zer, biraz önce geçen yukarıdaki hadisi zikretti, sonra şöyle devam etti. Allah'ın buğz ettiği 3 kimse kimdir dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kibirlenip gururlanan, siz onu Allah'ın kitabında, şüphesiz Allah, her kibir taslayanı, kendini beğenip övüneni sevmez. Lokman suresi 18. ayette geçtiği şekliyle bulursunuz. Yaptığı iyiliği başa kakan cimri ve çok yemin eden tüccar veya satıcıdır buyurdu. 14. hadis-i şerif, Ebu Said radıyallahu anh anlatır. Bir bedevi bir koyun getirdi. Onu 3 dirheme satar mısın dedim. Hayır vallahi dedi. Sonra onu sattı. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme anlattığımda, ahiretini dünyalığa sattı buyurdu. 15. hadis-i şerif, Eska oğlu Vasile radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biz tüccar iken yanımıza çıkar ve, ey tüccarlar topluluğu, yalandan sakınınız buyururdu. 16. hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, yemin, ticaret malının sürümünü artırır, fakat kazancın bereketini giderir buyurduğunu işittim. 17. hadis-i şerif, Katade radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittiğini söyledi. Alışverişte çok yemin etmekten kaçınınız, çünkü çok yemin, görünüşte malın sürümünü artırır, sonra bereketini giderir. Et-Tergib ve Terhib hadis kitabımızda 4. cilti okuyoruz. Ortaklardan birinin diğerine hainlik yapmaması ile ilgili bir hadis-i şerif. Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın şöyle buyurduğunu söyledi. İki ortaktan biri diğerine hainlik yapmadığı müddetçe, üçüncüsü ben olurum. Hainlik yaptığı zaman aralarından çıkarım. Şu ilave var ve şeytan gelir. Darekutni'nin rivayetinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki ortaktan biri diğerine hainlik yapmadığı müddetçe Allah'ın kudret eli onlar üzerindedir. Onlardan biri diğerine hainlik yaptığında elini üzerlerinden çeker. Et-Tergib ve Terhib hadis kitabımız 4. cilt, satış ve benzeri şeylerle cariye ile yavrusunu birbirinden ayırmamayla ilgili hadis-i şerif. 1. hadis-i şerif, Ebu Eyyub, Allah kendisinden razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim dedi. Her kim ana ile yavrusunu birbirinden ayırırsa, Allah onunla sevdiklerini kıyamet gününde ayırır. 2. hadis-i şerif, Husayn oğlu İmran radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, anası ile çocuğunun arasını ayıran lanetlenmiştir buyurduğunu rivayet etti. Ebu Musa'dan da şöyle rivayet edildi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ana ile yavrusunu, kardeşler arasını ayıranı lanetledi buyurdu. Et-Tergib ve Terhib hadis kitabımızda Yeni bir bölüm, borçtan sakınmak. Birinci hadis-i şerif, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, küfür ve borçtan Allah'a sığınırım dediğini işittim. Bunun üzerine bir sahabi, Ya Resulallah, küfrü borçla eşit mi tutuyorsun diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet buyurdu. İkinci hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer, Allah kendisinden razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Borç, yeryüzünde Allah'ın bayrağıdır. Allah bir kula baş eğdirmek isterse, o bayrağı onun boynuna kor. Üçüncü hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'den şöyle rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bir adama tavsiyede bulunup şöyle buyururken işittim. Günahlarını azalt ki ölümün kolay olsun ve borcunu azalt ki hür olarak yaşayasın. Dördüncü hadis-i şerif, Amir oğlu Ukbe radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittiğini rivayet etti. Nefislerinizi güvencede iken korkuya düşürmeyiniz. Ashab, bu nedir ya Resulallah dediler. Efendimiz, borç buyurdu. Yani demek ki borç, kişi güvencedeyken korkuya düşmesine sebep olan şeydir. Beşinci hadis-i şerif, Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Her kim ki, ruhu, bedenini üç şeyden, devlet malına hıyanetten, borçtan ve büyüklenip kendisini beğenmekten uzak olarak terk ederse, cennete girer. Hıyanet, borç ve kibirden uzak olursa, cennete giriyor kişi. Altıncı hadis-i şerif, Ebu Ümame'den, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edildi. Kim ödemek niyetiyle bir borç alır, sonra onu ödemeden ölürse, Allah onu bağışlar. Ve alacaklısını istediği şekilde razı eder. Kim de ödeme niyeti olmaksızın bir borç alır, sonra ödemeden ölürse, Allah kıyamet gününde alacaklısının hakkını ondan alır. Taberani'nin rivayeti ise şöyle, kim ödemek niyetiyle bir borç alır da ödeyemeden ölürse, kıyamet gününde Allah onun namına öder. Kim de ödemek niyeti olmaksızın bir borç alır da ölürse, Allah kıyamet gününde ona, kulumun hakkını almayacağımı mı sandın der. Böylece onun iyiliklerinden alıp, diğerinin iyiliklerine ilave edilir. Yedinci hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Her kim, insanların mallarını borç, ödünç bulma gibi yollarla ödemek niyetiyle alırsa, Allah onun ödemesine yardım eder. Kim de insanların mallarını geri vermemek niyetiyle alırsa, Allah onun malının bereketini giderip telef ettirir. Sekizinci hadis-i şerif, Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Ümmetimden kim borçlanır, sonra ödemede güçlük çeker, daha sonra ödeyemeden ölürse, işte ben onun velisiyim. Dokuzuncu hadis-i şerif yine annemiz Aişe radıyallahu anhadan, rivayet edildiğine göre kendisi borç alırdı. Kendisine, senin borç almaya ihtiyacın yok, niye borçlanıyorsun denildiğinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Herhangi bir kul ödemek niyetiyle borçlanırsa Allah ona mutlaka yardım eder. İşte ben bu yardımı talep ediyorum diye cevap verdi. Bir rivayette de kimin borcu olur da ödemeye azmederse Allah tarafından bir muhafız kendisiyle bulunmaya devam eder denilmiştir. Taberani'nin rivayeti de şöyledir. Allah ona yardım eder ve rızık vermeye sebep olur. 10. hadis-i şerif, Husayn oğlu İmran radıyallahu anh şöyle anlatır. Meymune borç alır ve bunu çoğaltırdı. Ailesi kendisine kızıp böyle yaptığından dolayı ayıplayarak dikkatini çektiklerinde, "Borç almayı bırakmam çünkü dostum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, her kim borçlanır da Allah onun ödeme niyetinde olduğunu bilirse, Allah borcunu onun namına dünyada öder buyurduğunu işittim," dedi. 11. hadis-i şerif. Süheybel Hayr, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, "Herhangi bir kimse vermemek kastıyla bir borç alır da vermeden ölürse, kıyamet gününde Allah'ın huzuruna hırsız olarak çıkar," buyurduğunu rivayet etti. Bir başka rivayet, Muaviye'nin azatlısı Kasım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şu buyruğunun kendisine ulaştığını rivayet etti. "Kim ödemek niyetiyle bir borç alır da ödemeye çok gayret ettiği halde, borcunu ödeyemeden ölürse, şüphesiz Allah, borç aldığı kimseyi katından dilediğini vermek suretiyle razı etmeye ve borçlu ölen kimseyi de bağışlamaya kadirdir. Kim de ödememek niyetiyle bir borç alır ve böylece borcunu ödemeden ölürse, kıyamet gününde kendisine, filan kimsenin hakkını senden almayacağımızı mı zannettin denilir ve sevaplarından alınıp borç verenin sevaplarına ilave edilir. Şayet sevabı yoksa, borç verenin günahlarından alınıp onun günahlarına ilave edilir. Bir başka rivayet, Abdullah İbni Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu rivayet etti. Kim zimmetinde dinar yani altın para veya dirhem gümüş para olduğu halde ölürse, bu kıyamet gününde sevaplarından ödenir çünkü orada dinar ve dirhem yoktur. Taberani'nin Kebir'indeki rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Borç iki kısımdır. Kim borcunu ödemeye niyet ederek ölürse ben onun velisiyim. Kim de borcunu ödeme niyeti olmadığı halde ölürse kıyamet gününde onun hasenatından alınır, borç verene verilir. Çünkü o gün hiçbir dinar ve dirhem yoktur. 14. hadis-i şerif. Cahş oğlu Abdullah oğlu Muhammed radıyallahu anh anlattı. Cenazeler kabre konurken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturur, başını göğe doğru kaldırır, sonra gözlerini kapayıp elini alnına kor ve "Subhanallah, Subhanallah, ondan daha ağır şey indirilmedi," derdi. Biz bunu anlayıp sustuk. Ertesi gün olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordum. "İnen ağır şey nedir?" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. "Borç hakkındadır. İrade ve kudretiyle yaşadığım Allah'a yemin ederim ki, bir kimse Allah yolunda savaşta öldürülse, sonra diriltilip yaşasa, sonra öldürülse, sonra tekrar diriltilip yaşasa, sonra yine üzerinde borç olduğu halde öldürülse, borcu ödeninceye kadar cennete giremez." 15. hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İsrail oğullarından bir adamdan bahsetti. Bu adam, İsrail oğullarından birinden 1000 dinar borç isteyince, "Bana şahit tutacağım kimseleri getir," dedi. Adam, "Şahit olarak Allah yeter," dedi. "Bana kefil getir," dedi. "Kefil olarak Allah yeter," cevabını verdi. Adam, "Doğru söyledin," dedi ve belirli bir müddete kadar ona borç verdi. O da bunu alıp ticaret yapmak için deniz yoluyla sefere çıktı ve ihtiyacını gördü. Sonra borç aldığı kimseye belirlediği vakitte gidip borcunu verebilmek için binit aradı, bulamadı. Bunun üzerine bir tahta aldı, içerisini oydu, 1000 dinar ile borç aldığı kimseye yazdığı bir mektubu buraya koydu, sonra orayı kapattı. Daha sonra tahtayı denize getirdi ve, "Allah'ım, biliyorsun ki falan kimseden 1000 dinar borç istedim, benden kefil istedi, kefil olarak Allah yeter dedim, sana razı oldu. Benden şahit istedi, şahit olarak Allah yeter dedim, sana razı oldu. Şimdi borcumu ona göndermek için binit bulmaya çalıştım, bulamadım. Onu sana emanet ediyorum dedi ve tahtayı denize attı. Tahta denize daldı. Sonra dönüp memleketine gitmek üzere binit aramaya başladı. Öbür taraftan borç veren kimse de bir kayık malımı getirebilir diye sahile çıkıp bakmaya başladı. Bir de ne görsün? İçerisinde para olan tahta. Onu evde odun olarak kullanmak için aldı. Testere ile kesince içerisinde para ve mektubu buldu. Sonra adam binit bulunca daha önce gönderdiği para ulaşmamış olur düşüncesiyle borç aldığı kimseye verdiği 1000 dinarı getirdi ve "Vallahi borcumu getirmek için binit aramaya devam ettim. İçerisinde geldiğim şu kayıktan önce hiçbir binit de bulamadım." dedi. O, "Daha önce bana hiçbir şey gönderdin mi?" dedi. "İçerisinde geldiğim kayıktan önce binit bulamadığımı sana haber verdim ya." dedi. Mal sahibi, "Tahta içerisine gönderdiğin şeyi Allah bana ulaştırdı. Sen 1000 dinarını al, doğruca geri dön." dedi. 16. hadis-i şerif, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Her kim bir kadınla vermemek niyetiyle bir mehir tayin ederek evlenirse zina etmiş olur. Ve her kim sahibine vermemek niyetiyle bir borç alırsa o hırsızdır buyurdu. Bir başka rivayet, Meymun el-Kurdi babasından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim dediğini rivayet etti. Herhangi bir kimse, az olsun veya çok olsun, vermemek niyetiyle bir mehir tayin ederek bir kadınla evlenirse, onu aldatmıştır. Onun hakkını vermeden ölürse, kıyamet gününde Allah'ın huzuruna zinakar olarak çıkar. Ve herhangi bir kimse, birinden, ona hakkını vermemek niyetiyle bir borç alırsa, hakkını alıncaya kadar ona hile yapmış olur. Ona borcunu vermeden ölürse, Allah'ın huzuruna hırsız olarak çıkar. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Allah-u Teala kıyamet gününde borçluyu çağırıp huzurunda durdurulur. Ona, ey Ademoğlu, bu borcu niçin aldın ve niçin insanların haklarını zayi ettin, kaybettin denir. O kimse, ya Rabbi, sen biliyorsun ki ben onu aldım, yemedim, içmedim, giymedim ve kaybetmedim. Fakat yandığı için yahut çalındığı için veya zararına satmamdan dolayı ödeyemedim der. Bunun üzerine Allah, kulum doğru söyledi. Borcunu senin yerine ödemeye ben daha layığım buyurur. Daha sonra Allah bir şey isteyip onu terazinin kefesine kor, böylece sevapları günahlarına ağır basar ve Allah'ın rahmetiyle cennete girer. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. 19 yok. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edildi. Borç, sahibi ölünce kıyamet günü ondan hakkını alır. Ancak şu 3 şey için borçlanan hariç. Bunlar, zayıf olup Allah yolunda savaşmak, Allah'ın düşmanına ve kendi düşmanına karşı kuvvetlenmek için borç alan kimse. Yanında bir Müslüman ölüp de, onun tekfin ve teçhizi için gereken parayı ancak borçlanmak suretiyle bulan kimse, bekar kalmaktan dolayı günah işleyeceğinden korktuğundan, dinini muhafaza etmek için evlenen kimse, Allah kıyamet günü bunlar adına borçlarını öder. Bezzar'ın rivayeti şöyledir, 3 kimse vardır ki onlardan biri borçlanır, sonra borcunu ödeyemeden ölürse, Allah onun adına kıyamet gününde borcunu öder. Birincisi, Allah yolunda cihad ederken elbisesi eskir, bedeninin örtülmesi gereken bir yerlerinin açılmasından korkar, bu nedenle elbise almak için borçlanır ve borcunu ödeyemeden ölen kimse. İkincisi, yanında kimsesiz bir Müslüman ölür. Onun tekfini için gereken şeyi bulamaz. Bu nedenle borçlanıp borcunu ödeyemeden ölen kimse. Üçüncüsü, şehevi arzularına karşı koyamamaktan korkup borçlanarak, iffetini muhafaza etmek için bir kadınla evlenen ve borcunu ödeyemeden ölen kimse. Şüphesiz ki Allah, onlar adına kıyamet günü borçlarını öder. Cafer oğlu Abdullah radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Allah'ın hoş görmediği durumda olmadığı müddetçe borcunu ödeyinceye kadar Allah borçlu ile beraberdir. Hadisi Abdullah'tan rivayet eden ravi der ki, Abdullah azatlı kölesine, git benim için borç al. Şüphesiz ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu işittikten sonra, hiçbir geceyi Allah benimle beraber olmaksızın geçirmek istemiyorum derdi. 21. Hadis-i Şerif Amr oğlu Abdullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Her kim, dinin tayin ettiği cezalardan birine şefaat eder, uygulanmasına engel olmaya çalışırsa, işinde Allah'a muhalefet etmiş olur. Her kim de borçlu olarak ölürse, hali perişan olur. Çünkü kıyamet gününde dinar ve dirhem yoktur. Fakat dinar ve dirhemi sevap ve günahlardır. Kim bildiği halde haksız olarak mücadele ederse, bunu terk edinceye kadar Allah'ın gazabında olmaya devam eder. Ve kim bir mümin hakkında onda olmayan bir şeyi söylerse, dediği şeyden uzaklaşıp doğru söyleyinceye kadar cehennem halkının vücutlarından çıkan ter ve irin içerisinde hapsedilir. Ya Rabbi muhafaza buyur. İkinci hadis-i şerif, Cündüb oğlu Semure radıyallahu anh der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hitap etti ve filan oğullarından burada hiç kimse var mı buyurdu. Kendisine hiçbir kimse cevap vermedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar burada filan oğullarından hiçbir kimse var mı buyurdu. Yine kendisine kimse cevap vermedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü defa burada filan oğullarından hiçbir kimse var mı buyurunca bir adam kalkıp ben varım ya Resulallah dedi. Bunun üzerine, Efendimiz, ilk iki defa bana cevap vermenden seni alıkoyan nedir? Ben size ancak hayırla seslendim. Yakınınız filan kimse, borcundan dolayı cennetin kapısında alıkonulmuştu. Borçlarının Allah tarafından ödendiğini gördüm. Artık hiçbir alacaklı ondan bir şey istemiyor, buyurdu. Hakimin rivayetinin sonu şöyledir. Yakınınız, üzerinde kalan borcu sebebiyle cennet kapısında hapsedildi. Dilerseniz borcunu verip onu kurtarınız, dilerseniz bunu Allah'ın azabına teslim ediniz buyurdu. Bunun üzerine biri, borcu benim üzerime olsun dedi ve ödedi. 23. Hadis-i Şerif Bera bin Azib, Allah kendisinden razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Borçlu kimse, borcu sebebiyle cennetin kapısında alıkonulur. Orada yalnız kaldığını ve rahmetten mahrum olduğunu Allah'a şikayet eder. 24. Hadis-i Şerif, Ebu Musa, Allah kendisine razı olsun der ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın yasak kıldığı büyük günahlardan sonra, Allah katında günahların en büyüğü, İnsanın geride borcunu ödeyecek kimse bırakmaksızın, borçlu olarak ölüp, Allah'la borçlu olarak karşılaşmasıdır. 25. Rivayet, Matiya oğlu Şefi el-Esbahi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu rivayet etti. Dört grup kimse vardır ki, cehennem ehlinin çekmekte olduğu azaba bir yenisini ilave ederler. Onlar, harareti çok şiddetli kaynar su ile ateş arasına koşarlar. Helak olup yok olmak isterler. Cehennemliklerin bir kısmı diğerlerine, bunlara ne oluyor? Azabımıza azap katıyorlar derler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları şöyle açıklamıştır. 1. Cehennemde bulunanlardan birinin üzerine ateşten bir tabut asılmıştır. Biri bağırsaklarını sürüklemektedir. Birinin ağzından kan ve irin akmaktadır ve bir diğeri de kendi etini yemektedir. Üzerinde ateşten tabut asılı olana, Allah'ın rahmetinden uzak olana ne oldu da azabımıza azap ilave etti denilince, onun üzerinde başkalarının hakkı vardı, ödeyemeden öldü derdir. 26. hadis-i şerif, Ebu Hureyre, Allah kendisinden razı olsun, Peygamber Efendimizin, müminin ruhu borcu ödeyinceye kadar borcuna takılıp kalır buyurduğunu rivayet etti. İbn-i Hibban'ın sahihinde şöyle rivayet var, üzerinde borcu devam ettiği müddetçe müminin ruhu hapsedilir. 27. hadis-i şerif Cabir radıyallahu anh anlattı. Bir adam öldü, yıkadık, kefenledik ve güzel kokularla kokuladıktan sonra namazını kılması için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdik ve namazını kılınız dedik. Resulullah cenazeye doğru bir adım attı. Sonra üzerinde borcu var mıdır buyurdu. İki dinar borcu var dediğimizde Resulullah cenaze namazını kılmaktan kaçındı. Bunun üzerine Ebu Katade o iki dinar borcu ödemeyi üzerine aldı. Resulullah'a tekrar geldik. Ebu Katade, o iki dinar borcu ödemeyi ben üzerime alıyorum deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah borçlunun hakkını ödedi ve ölü iki dinar borcundan kurtuldu mu buyurdu. Ebu Katade, evet deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldı. Aradan iki gün geçince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iki dinarın durumu ne oldu buyurdu. Dün ölen kimsenin mi dedim. Ertesi gün Ebu Katade'ye gittiğimde, o iki dinarı ödedim dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi ölünün cildi soğudu, yani azaptan kurtulup rahata kavuştu buyurdu. 28. rivayet, Ali radıyallahu anh'ın şöyle anlattığı rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cenaze getirildiği zaman, ölünün hiçbir amelini sormaz, borcunu sorardı. Borcu vardır denilirse namazını kılmaktan kaçınırdı, borcu yok denilirse namazını kılardı. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir cenaze getirildi. Tekbir almak üzere kalkınca, arkadaşınızın borcu var mıdır buyurdu. Ashab iki dinar borcu var dediler, Resulullah ölünün yanından çekildi ve arkadaşınızın namazını kılınız buyurdu. Bunun üzerine Ali, borcunu ben üzerime alıyorum ya Resulallah. O iki dinar borçtan kurtuldu dedi. Hemen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenazenin yanına gelip namazını kıldı ve sonra Ali'ye, Allah sana hayır mükafat versin. Din kardeşinin azap bağlarını çözdüğün gibi Allah da seni azaptan kurtarsın. Herhangi bir kimse ölür de üzerinde borcu kalırsa, borcu sebebiyle cehennemde alıkonulur. Her kim ölünün bağını çözer, borcunu ödeyip azaptan kurtarırsa, kıyamet gününde Allah da onu azaptan kurtarır dedi. Bunun üzerine sahabelerden biri, bu özel olarak Ali için mi, yoksa genel olarak bütün Müslümanlar için mi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bilakis bütün Müslümanlar için buyurdu. 29. hadis-i şerif, Enes'ten şöyle rivayet edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazını kılması için bir cenaze getirildi. Resulullah borcu var mıdır buyurdu. Evet dediklerinde şöyle buyurdu. Şüphesiz Cibril borçlu kimselerin cenaze namazını kılmamı bana yasakladı ve borçlu borcu ödeninceye kadar kabrinde hapsedilir cennete giremez dedi. Taberani'nin rivayeti şöyledir. Resulullah'ın yanındaydık. Namazını kılması için bir cenaze getirildi. Resulullah cenazenin hiç borcu var mıdır buyurdu. Evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ruhu kabrinde hapsedilip semaya çıkmayacak olan bir kimsenin cenaze namazını kılmam size fayda vermez. Şayet bir kimse onun borcunu ödemeyi garanti ederse, kalkıp cenaze namazını kılarım. Şüphesiz ki benim namazım ona fayda verir buyur. Müslim ve başkası, Ebu Hureyre ve diğer sahabelerden şöyle dediklerini rivayet ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme borçlu olarak ölen bir cenaze getirilince, borcunu ödeyecek bir şey bıraktı mı derdi. Borcuna yetecek kadar mal bıraktı denilirse namazını kılardı. Değilse, cenazenizin namazını kılınız buyururdu. Daha sonra Allah kendisine fetihler müyesser kıldı. Hazine, ganimet mallarıyla dolunca, ben müminlere kendi canlarından daha yakınım. Bu nedenle kim borçlu olarak ölürse, onu ödemek bana aittir. Ve kim de mal bırakırsa, o varislerine aittir buyurdu. Merhametli Rabbimiz, Gönderdiği bu merhametli elçiyle bizi donattı, sözleriyle de hayatımıza ışık oldu. Borçsuz bir hayat yaşayıp, kullarına da Rabbimizin bize verdiği görevlere de borçlanmadan göçebilmeyi bizlere Rabbimiz nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.